Merhabalar, Üretim Bandı'nın yepyeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ender Ahmet Yurt. Bugün yanımda Burak Yiğitkaya var bizimle beraber. Birazcık böyle açık kaynak kültürü ve açık kaynak mühendisliği üzerine konuşacağız. Kendisi çünkü Center'da şu an o şekilde çalışıyor. Merhaba abi, hoş geldin.
Hoş bulduk, teşekkür ederim Ender.
Ne habersin, nasıl gidiyor?
Valla iyiyim, uğraşıyoruz işte bu pandemi günlerinde. Herkesin artık ne kadar iyi olabilirse evden çalışmayla vesaireyle çok dışarı çıkmadan o kadar iyiyiz. Yani kötü değiliz, şikayet edecek çok bir şey yok ama daha iyi olabiliriz.
Standart diyorsun. Şimdi biz Burak'la bölümü çektik. Ben bölümü sildiğim için yayınlayamadık. Sonra çekelim dedik, elektrikler gitti. Daha sonra şimdi bir daha çekiyoruz. Bakalım elektrik bu sefer ne olacak, göreceğiz. Okey abi, o zaman hemen başlayalım. Seni biz tanıyoruz aslında, ben bayağı tanıyorum. Tanıyan da tanıyor zaten sektörde ama biraz minik bahsetsene kendine, neler yapıyorsun, kimsin, nesin?
Tabii şu anda Sentry'de Open Source Engineer olarak çalışıyorum. Ondan önce 2 sene Londra Facebook'ta çalıştım. Yarın takım liderliğini yaptım, sonra reklam ekibinde çalıştım. Ondan önce de bir 5 yıllık bir Discuss kariyeri var. Orada da yine hem açık kaynak projelerle çalıştım hem de ön yüz geliştirme takım liderliğini yaptım. Başka birkaç rolüm de oldu. Daha öncesinde bir Mozilla maceram var. İşte Mozilla'ya bir sürü katkılarda bulundum. Discuss'ta çalışırken bir yandan ESLint açık kaynak projesinde committer olmuştum, maintainer değil. Oraya katkılar yapmıştım. Şimdi işte dediğim gibi Sentry'yi götürüyoruz. Yan tarafta da elimden gelince ufak tefek projelere katkı yapmaya çalışıyorum.
Biz Burak'la üretim ağına teknikte zaten bir bölüm çekmiştik. Onu bölüm notlarına koyarım dinlemek istiyorsan. Sentry'yi konuşmuştuk, nasıl yazılım geliştirdiklerini ve yazılım kültürünü. Onu dinleyebilirsiniz, onu söylemeyi unuttum. Kendi zaten Sentry'de çalıştığını, biraz Facebook'tan da bahsetmiştik zaten. Güzel bir bölüm çıkmıştı orada. Uzunca bir bölümdü. Şimdi Burak, benim anlamadığım değil de biliyorum da aslında yeni yeni öğrendiğim bir kavram. Bu senin bulunduğun pozisyon ne anlama geliyor? Yani neden böyle bir pozisyon var ve hani normal bir developer'dan bir farkı var mı? Ne yapıyorsunuz?
Normal developer'dan farkı var. Böyle bir pozisyon niye gerekiyor? Ya aslında bu pozisyonun ihtiyacını proje büyüdükçe fark ediyorsunuz. Hani internette bu son zamanlarda daha sık görmeye başladığımız işte proje, açık kaynak proje maintain eden insanların işte ya bu bizim çok vaktimizi alıyor, işte hem maddi getirisi de yok, ne yapsak, bize yardım lazım falan gibi şikayetler oluyor mesela bazı insanların. İşte bu şikayet aslında şunu gösteriyor, yani bu iş tam zamanlı bir iş olabilecek kadar yoğun vakit alıyor. Özellikle projeniz yoğun kullanılmaya başladığı zaman ya da projenizin gerçekten böyle çok düzgün işte sürümlerinin tutarlı zamanda çıkmasını istiyorsanız, işte komüniteyle iyi iletişim kurabilmek istiyorsanız bunlar önemli şeyler. O yüzden de her şirkette bu tür roller var. Bazı şirketlerde mesela developer evangelistler birazcık bu tarafa yöneliyorlar. Mesela Facebook'ta tamamen dedike bir open source takımı vardı ama open source takımının temel görevi şeydi aslında, yani açık kaynak iletişimini ve etkileşimini arttıracak araçlar geliştirmekti ya da bunlarla ilgili metrikleri sağlamaktı. Tabii ki Sentry Facebook'a göre çok daha küçük bir şirket olduğu için burada ilk başta ben vardım. Şimdi yakın zamanda bir arkadaşlar katıldı. Bizim görevimiz hem bu altyapıyı sağlamak, hem açık kaynakla komüniteyle iletişim halinde kalmak, hem metrikleri bulmak. Yani özetle normal bir developer'ın yaptığından fazla olarak bir community management kısmı işin içine giriyor. İşte otomasyon ve release engineer kısmı çok ağır basıyor. Ama bunun yanında mesela atıyorum bazen program kodunun içine girip orada hataları ya da özellikleri geliştirmeniz, değiştirmeniz gerekebiliyor. Böyle karma bir rol yani. Tek başına teknik bir rol değil. Hatta yakın zamanda sadece release engineering tarafında ben yöneldiğim için kendime YAML engineer diyordum. Şükür oradan biraz uzaklaştık ama yine de hayatımın çoğu açıkçası işte GitHub Actions, yok işte Docker Compose bilmem ne falan gibi YAML dosyaları içinde geçiyor.
Şimdi bu dediğini, yani YAML engineering'i zaten otomatize edebilirsin ki yani ideal dünyada edilmeli gibi de duruyor. Yani hani öyle durmadan bir insanın yapabileceği, mesaisini ayırabileceği bir şey olmaması lazım. Ama benim kafamda şöyle bir şey canlanıyor. Biri var, bir repo var ve o reponun her şeyini biliyor. O projeyi, o ürünü. Gelen commitlere, gelen PR requestlerine bakıyor. PR'lara bakıyor. İşte bu böyle olsun, şu şöyle olsun diyor. Ondan sonra o community management'ı yapıyor falan gibi hayal ediyordum ama senin anlattığından bundan daha fazlası var galiba.
Hem fazlası hem azı var aslında. Şimdi bir kere şu var. Proje belirli bir karmaşıklığa ulaştıktan sonra bütün projeye hakim olmak çok zorlaşıyor. Ya bu ESLint gibi nispeten daha küçük, Sentry'e göre daha küçük diyebileceğim bir projede bile görünüyordu. Yani herkes her kurala hakim olamıyor mesela. Orada da bir boşluk ya da indentation'a ilgili bir kural vardı. Mesela onun bir uzmanı vardı. İşte daha başka tip kuralların uzmanları vardı falan. Bir pull request geldiği zaman ilgili kişiye yönlendirmek yaptığımız. Burada da aslında onu yapıyoruz. Ve ölçeklenebilir değil. Yani şimdi senin dediğini yapabilmesi için insanların hem benim belki kendimi klonlama falan lazım eğer her tarafa hakim olmam gerekiyorsa. Hem de atıyorum proje gittikçe büyüyor. O zaman açık kaynak takımına aynı support ekibi gibi sürekli yeni eleman eklemen gerekiyor. Bu bir support takımı değil aslında. Bu bir altyapı takımı teknik olarak. Sadece geliştirdiğin altyapı hem release engineering dediğim yani projenin commitlerinin ve gelen pull requestlerin yönetimi, ilerlemesi, işte buildların zamanda çıkması hem de topluluk yönetimi tarafındaki otomasyonlar. Mesela şu an yakın zamanda Sentry'de odaklandığımız kısımlardan bir tanesi de bu. İşte otomatik olarak eski ticketların kapatılması, bunlara işte gerektiği zaman bir botun ya bak bayağıdır burada bir şey olmuyor, eğer kullanmayacaksanız kapatalım demesi. Bazen otomatik triyaj yapılması, işte bu ticketların bakıma ihtiyaç var, yeni gelmiş hangi takımı atayım, ya da bazen otomatik takım ataması vesaire gibi şeyler. Hani bunlara odaklanmaya başlıyoruz. Çünkü o zaman ne oluyor? Ben sadece bir iki kişiyle bile yükü hafifletip altyapıyı sağlayıp ondan sonra bunu ilgili takımlara yayabiliyorum. Böylece 100 tane takım varsa her takımda belki maksimum bir kişiyle, bir kişi maliyetiyle bunu yapabiliyoruz. Öbür türlü her takımdan anlayan belki 50 kişiye ihtiyacın olacak. Hani çok daha zor bir kombinasyon. O yüzden dediğim gibi yani proje ve takımlar büyüdükçe, şirkette büyüdükçe açık kaynak takımın rolü ister istemez bir altyapı ekibine doğru ilerlemek zorunda, evrilmek zorunda kalıyor.
Şimdi bunu şöyle bir kanada çıkarmak istiyorum. Sağ kanada doğru bir pas atarak. Şirket ayağını başka konuşacağım, bir de senin kariyer ayağını konuşmak istiyorum. Yani sen 10 plus yıldır çalışan bir developer'sın, başarılı birisin de zaten, çalıştığın yerler belli bence. Komüniteye de katkın çok fazla var. Bu bir kariyer hedefi miydi? Yani bu nereden çıktı ortaya? Böyle bir kariyer hedefi olabilir mi ya da?
Bence olabilir. Hatta bir nebze kariyer hedefiydi diyebiliriz yani mesela. Çünkü kariyerimin başlarında düşünüyorum. Benim için diyorum ki en üst nokta işte Mozilla'da açık kaynak üzerine bir şeyler yaparak hani ilerlemek ve orada bırakmak belki de işi falan diyordum. Biraz çocukça şimdi bakınca, geriye dönüp bakınca, ama hani tabii ki açık kaynak benim için hep bir tutkuydu. Çünkü sektöre girmemi sağlayan şey açık kaynaktı. Yani ben ne yaptıysam yapayım, ne zamanki Mozilla MDN'e wikisine katkıda bulmaya başladım, o zaman ancak bir bilgi birikimi, görünürlüğüm artmaya başladı hem yurt dışında hem yurt içinde. Ve oradan sonra da hiç bırakmak istemedim. Çok da şey öğrendim buradan. Ama herkesin yöntemi bulmak zorunda değil. Yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Biz internette çok böyle ya işte GitHub reponuz açık olsun, işte blog yazın, şunu yapın, bunu yapın falan diyoruz. Sonra da bir süre sonra insanlar hepsini yetişmeye çalışıp yetişemeyen insanlar var. Ya da bu onun tarzı olmayan insanlar var. O yüzden kariyer hedefi şöyle. Bu tür şeyler ilginizi çekiyorsa bu bir kariyer hedefi olabilir. Ama öte yandan çok iyi bir mühendis olup sonra yavaş yavaş açık kaynak ve topluluk yönetimine kayarak bunu da bu şekilde de yapabilirsiniz. Yani tek bir yolu yok gene dediğim gibi. Bilmiyorum soruyu açıklayabildim mi? Güzelce ama cevap verebildim mi?
Yo, güzel. Yani zaten hani bir kariyerinin başında zaten bunu çok böyle ben açık kaynak bilmem ne engineer olacağım, ben şu olacağım, ben bu olacağım gibi değil de belli bir süre sonra o aşamaya geliniyor zaten. Hani oradan sonra biraz evriliyor ama aslında şunu biraz duydum zaten, öğrenmek istedim. Yani sen bir noktaya geldin. Hani eminim yöneticilik tarafına da gidebilme imkanım vardı ve eminim individual bir developer da olabilirdin ama bu pozisyon galiba biraz ortada. Yani ne individual developer'sın ne böyle engineering manager gibisin. Böyle bir şey, zaten engineering manager da olsa, individual developer da olsa community ile bir alakan yok. Ama burada bir de community'ye de giriyorsun aslında, dediğin gibi topluluk iletişimi. Şimdi bu noktada da mesela şey ortaya çıkıyor. Mesela böyle bir kariyer hedefiyle giderken iletişim yeteneğinin çok iyi olması gerekiyor değil mi? Yani çünkü bir de yazılı iletişim var. Yani işte bunu böyle yapmayalım, şöyle yapalım, hadi şöyle yapalım gibi. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
Kesinlikle katılıyorum. İletişim yeteneğinin çok iyi olması lazım ama bu yetenek şeyi hemen araya parantezi açayım. Hani böyle anadan doğma ya da hani böyle doğuştan gelen süper bir iletişim yeteneğim vardı. Böyle bir şey değil. Bu yıllar içinde evrilen bir şey. Özellikle bizim gibi ya ana dili İngilizce olmayıp da hani ikinci dil olarak, üçüncü dil olarak İngilizce kullanan kişilerde biraz daha vakit alıyor. İkinci kısmı da şu, insanlarla bir güven altyapısı oluşturmanız lazım. Mesela şimdi yakın zamanda performans değerlendirmeleri geldi mesela. Ta bundan 10 sene önce belki ya da belki ne bileyim 6-7 sene önce aldım. Geri bildirimlere yakın bildirimler aldım bazı kişilerden. Sebebi tamamen şu. Ben genelde özellikle mesela code review yaparken daha direkt yaklaşıyorum olaya. Yani hani bunu şöyle yapalım, işte burasının şöyle olması gerekir, bunun doğrusu budur falan gibi bazen şey yapıyorum. Şimdi sizinle daha önce çalışmış insanlar sizi tanıyıp niyetinizi bilirse, o zaman yüz ifadelerine, emojilere vesaire ihtiyaç kalmadan o söylediğiniz yorumun aslında yapıcı bir yorum olduğunu, karşısındaki kişiye saldırmadığını vesaire anlayabiliyorum. Mesela bu konuda eleştiri aldığım arkadaşlarıma dikkat edin. Hep benimle daha önceden çalışmamış, benim yeni çalışmaya başladığım insanlara ben o mesela bazılarıyla o şeyi yapmamışım. Temel güven duygusunu oluşturacak daha yumuşak adımları birlikte atmamışız ve sonrasında code review'larda böyle daha direkt olduğum zaman şey olmuş. Ya acaba Burak birazcık fazla mı agresif davranıyor bazen falan gibi yorumlar aldım mesela. Halbuki açık kaynakla yaptığınız zaman herkesi neredeyse yeni geliyor gibi düşünmeniz lazım. Daha önceden yıllarca birlikte çalıştığınız insanla bile aslında başka insanlar bu, çünkü bu code review'lara vesaire baktığı için biraz daha yumuşak, daha açıklayıcı. Mesela atıyorum bunu böyle yapmamanın sebebi nedir gibi sorular sorarak belki daha yumuşatarak. Hani belki cevabı biliyorsunuz yani, onu öyle yapılması lazım ama dediğim gibi karşı tarafa saygıdan, belki gerçekten bir şey öğrenmeniz gerektiği için aynı zamanda. Ya bunu böyle yapmamanın bir sebebi var mı? Bunu aslında şöyle yapsak daha iyi olur gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun falan gibi. Biraz daha yumuşatmak gerekiyor. Bu da yıllar içinde öğreniliyor maalesef. Yani öyle şimdi geldim, benim işte süper bir iletişim yeteneğim vardı, o sayede böyle yaptım diyecek insan belki sayılı vardır birkaç tane ama benim gördüğüm örnekler hep öğrenme yolunda yani.
İşte o yıllar içinde öğreniliyor çok güzel bir word. Yani böyle yeni, özellikle ben de yeni sayılırım, 86'lıyım ama daha böyle sektörde 2-3 yıllık arkadaşlarda gördüğüm galiba bu tüketim alışkanlıklarımızın çok hızlı olmasından dolayı zaman zaman bana bile oluyor. Hemen bir şeyleri tüketme ve hemen bir şeylerin olmasını isteme ve o öyle olmayınca kendinde bir suç bulma ya da karşıya bir suç atma davasına giriyoruz konuyu anlamadan ya da onun aslında tam olgunlaştığını fark etmeden. İşte burada da şey ortaya çıkıyor. Sen dedin ya aslında bu bir yetenek değil anadan doğma. Zaten ben de öyle demek istemedim. Fakat bazımız yani daha iyi konuşabiliyor. Bazımız daha direkt. İşte sen öyle, ben de öyleydim. Ama ben de bunun acısını çekiyorum. Bu direkt bende de mesela şey var. Assumption yapıyorum ben de. O da iyi bir özellik değil. Aslında soru sormam lazım. Yani orada neden o kodu öyle yazdığını düşünerek onun da şeyine bilgi ve şeyini hayal ederek öyle yorum yapıyorum. Ya belki hastaydı. Hani ne biliyorsun? Hani niye öyle düşündüğünü bir sorsana adama ya da kadına gibi. İşte bunlar hep öğreniliyor yavaş yavaş böyle duvara çarpa çarpa. Başka ya yani o duvara çarpmaktan kastım kötü anlamda değil tabii ki. Birileri sana söylüyor ya da sen anlıyorsun. Zamanla kazanılıyor. Fakat senin durumunda şöyle bir şey var. Sen dünyanın bir ucundaki insanı tanımıyorsun bile. Hiç görmeyeceksin bile. Bir tane yazmış geçmiş. Ha, onu üzüp üzmemek de senin umurunda değil. Ama Sentry'nin umurunda aslında. Değil
yani
mi?
Onu üzmemek yani, benim umurumda aslında. Yani şöyle düşün.
Ya bir yerde tanımadığın için şirketin çalışanı diye bir şey değil. Kırıldım kırılmadığını bile bilemezsin.
Ya evet o taraf yani şöyle. Şimdi senin söylediğin yaklaşım bana biraz daha kısa vadeli bir yaklaşım geliyor. Yani nasıl diyeyim? Evet kısa vadede bunun sana bir şey olmaz ama uzun vadeye ya da orta vadeye bakarsan sen gelen insanların kırılmasına, orada iyi bir tecrübe edinmesine odaklanmazsan ve herkesin, olabilecek herkesin iyi bir tecrübe edinmesini sağlamazsan bir süre sonra o gelen insana gelmemeye başlıyor. Çünkü word of mouth diye bir şey var. İşte gelip geçenler onları bakıyor bu şekilde. Ben nereden girerim falan diye bakıyor. Düşünsene şimdi yeni gelen birisine ne bileyim bir yerde basit bir hata yapmış. Mesela ya salak mısın bu böyle yapılır mı falan benzeri ya da hani ona ima edecek bir şey söyledin. Adam da ya niye böyle diyorsun dedi. Sen de beğenmiyorsan git dedi mesela. Tamam mı? Açık kaynak projeydi. Kodun kaliteli değilse almıyoruz falan gibi böyle bir tavra girdin. Ne demek bu? Yani sen düzgün kod yazamıyorsan, o düzgün kod da benim kriterim tırnak içinde. Ben şu an kamerada, havada elimde tırnak işareti yapıyorum Ender'e. Hani sen düzgün kod yazamıyorsan, burada yerin yok falan gibi yaklaşım yaparsan, bu sefer insanlar isterseler peki düzgün kodun tanımı ne? Çünkü düzgün kodun tanımı maalesef öyle somut bir tanımı çok yok yani. Zaten bu bahsettiğim kod review daha da gelen şeyler de hani onunla alakalı. Sonuçta benim yorumum çok önemli orada değil mi? Ama öyle bir sistem olmalı ki benim yorumum tek yorum olmamalı. İnsanlara esneklik bırakmak gerekiyor. Onların kendilerini ifade etmeleri için bir alan bırakmak gerekiyor. Bu her şeyde böyle. O yüzden de geri dönersek şey yani önemli bir şey. Sentry'nin umurunda ama benim de umurumda. Çünkü zaten benim yaptığım kariyer hedefi ya da projenin başarılı olması için bu insanların daha çok ve daha mutlu geliyor olması gerekiyor bize.
Ya bu sen remote çalışan birisin. Ben hani uzaktan çalışmaya bir sene olacak başladım ama pek uzaktan demiyorum ona çünkü tanıdığım insanlarla çalışıyorum aslında bir yerde fiziksel olarak gördüğüm ve ondan sonra o da olmuyor ama gene yazıyla kendini anlatma olayı bir de şeye geçiyor Sentry çünkü global bir ürün ve sen Türksün İngilizce yazıyorsun oradaki Brezilyalı İngilizce yazıyor. İngilizce aranızda bir adaptör. Ciddi evet. İkiniz farklı kültürlerde ve o Portekizce düşünüyor. Sen Türkçe düşünüp yazıyorsun. Ve böyle bir garip bir şey çıkıyor ortaya. Bana çok enteresan geliyor mesela.
Çok güzel bir nokta parmaklar.
Evet. Çok ince. Yani böyle tam olarak hani geçen bölümde de şimdi kimse duymadı. Biz ikimiz biliyoruz. İp üstünde cambazlık yani. Hani böyle bir çok ayar. Yani bir şey yapsan düşersin ama aslında o şey hünerlerini de göstermen lazım. Şu düzgün kod meselesine biraz değinmek istiyorum. Peki bu pozisyondaki birinin gerçekten böyle teknik olarak wow biri mi olması gerekiyor?
Hiç sanmıyorum öyle bir şey olması gerektiğini açıkçası. Bence bu pozisyondaki birisinin en çok ihtiyacı olan şey empati kurabilmek. Bu söylediğin şeylere dikkat etmek. İkincisi hani ürünün geneline ortalama bir hakimiyet. Dördüncüsü bence otomasyon kafası çok önemli gerçekten. Yani öteki türlü altından kalkılmıyor yani şey olursun. Hani kahraman arkadaşlar vardır böyle gece gündüz çalışır gerçekten çok çalışır üretim de vardır yani çıktısı da vardır ama yani bir sene çalışacak iki sene çalışacak ondan sonra burnout dediğimiz bir şey var özellikle herkes şimdi eve kapandığı zaman daha da öne çıkmaya başladı. Burnout'a geldiğiniz anda şu demek yani ben canımı çıkarttım yaptım ama bu iş daha hafiflemedi. Bu her meslek dalında var tabii ki ama burada insanlar sen daha iyisini yaptıkça da daha çok gelecekler. Böyle bir sorun var. Yani sen şimdi bir projeyi ne kadar iyi hale getirsen o kadar çok insan gelecek. O kadar çok insan geldikçe sen daha çok yanılacaksın. Bir noktada hani kendini de ölçekleyemediğin için bu işin yükünü hafifletecek böyle sana 10 kat, 100 kat avantaj sağlayacak şeyler yapman lazım. O grafiğin eğrisini düşürecek bir şeyler yapman lazım. O yüzden otomasyon çok önemli diyor. Mesela bizim Sentry'de birkaç ay öncesine kadar 1000 tane açık işi vardı. 1000 ya yani bakıyoruz falan ama 1000. Ne yapacağız? İşte tamam, bir kere geçtim ben üzerlerinden. 200 lira kadar düşürdüm. Hepsine de elimden gelince tek tek cevap yazmaya çalıştım. Ama şimdi ben eminim ki 3 ay 5 ay hiçbir şey yapmayalım. Yine 1000 olur. Hatta daha iyi olursa proje 1500 olur. Bunun için araya otomasyon botlarını sokmaya başladık. Otomasyon botları bazen biraz da kalpsiz davranabiliyor. Evet, ama şunu da fark ettim. İnsanlara bir makina bir şey söylediği zaman şey gibi oluyor. Bu bir enforcement, bir kural yani. Biz burada böyle bir kural belirledik. 15 gün açık kalan işte iş yıllara hiç kimse gelmezse kapatacağız. Seni de uyarıyoruz öncesinde. İstiyorsan uğraşabiliriz biraz daha falan gibi. Ben gidip insan olarak kapatırsam sinir oluyorlar. Bot kapatınca bir yerden sonra tamam falan diyor insanlar. Ama ihtiyacı varsa da yazma imkanı tanıyorsun. Neyse. Dediğim gibi yani insanın, kişinin bu pozisyon olması için süper teknik yeteneğe falan ihtiyacı yok. Biraz otomasyon vizyonu, işte biraz empati, İngilizce ile belirli bir seviyeye kadar iletişim kurabilmek kibarca. Bence temel gerekliler bunlar yani.
Ya bu şey, otomasyon skili dedin ya, o sen zaten her şeyi otomatize eden birisin diye hatırlıyorum ben. Böyle küçük, dur ben hemen burada bir kodunu yazayım bu yapar diye. Aynen, aslında şey diyorlar ya, yazılımcılar tembel insanlardır çünkü evet, tekrar tekrar yapmak istemezler. Aslında yani o tembellik değil, o aynı şeyi yapmak istememekten kaynaklanan bir durum. Ya şu şeyi çok sevdim ya. Bot yani makine yaptığı zaman hiçbir şey diyemiyorlar ama aynı şey insan dediği zaman ya niye falan. Gerçekten bu çok güzelmiş. Bunu uygulamak lazım.
Ya bunu şeyde çok net görmüştüm. Discuss'ta mesela işte lint kuralları koymaya çalışıyoruz. Ya ben koda giriyorum, atıyorum şurada parantez kullan, burada kullanmayalım, işte burada virgül olsun, olmasın 1, 2, 3. Bir an sonra arkadaşım dedi ki ya bu senin kişisel görüşün ya kardeşim, ben böyle yazmak istemiyorum falan dedi. Ya da hani bunu otomatik olarak yapamayacaksak bence yapamayalım dedi. Bence benim de şeyim o artık, hani kuzey yıldızım dersin, hani benim hedefim. Tamam arkadaş, evet, bir şey otomatize edemiyorsak kişilerin yorumuymuş gibi görünüyor. O zaman önce bir komite gibi bir şey, bir yerde hani bir ortak karar çıkartalım. Sonra o karar otomatik uygulayacak bir şey yapalım. Ha, bunu yaptığın zaman dediğim gibi işte ESLint, işte başka bir şey işte. Ruby'de de mutlaka bir linting şeyi vardı mesela, sen Ruby'cisin biliyorum. Ya da, ama bu aynı zamanda issue'lara falan da ekleyebiliyorsun işte PR'lara yani. İşte standardımız bu kardeşim, tamam, peki standardı ben belirledim. Hayır, biz komite olarak toplandık, kurala yazdık, hani bu yasa uygulaması gibi. Şeyde yargı dağıtıyor, nedir o? Botlar da yargı dağıtıyor da polis, neyse artık hani savcı oradan...
Ruby'dekinin adı ne biliyor musun?
Nedir?
Robocop.
Çok güzelmiş gerçekten.
Robocop. Aynen, logosu da şey, bu Robocop'un ki gibi böyle gözlüğü var.
Ha süper.
Ruby'nin R'sini almış Robocop diye de o geldi aklıma. Ya tabii onu kullanmak zorunda değilsin. Muhtemelen başka statik tool'lar da vardır ama en meşhur o. Adı da çok güzel. Sen polis deyince aklıma geldi.
Evet, tam çünkü polislik yapıyor aslında yani işte. Ama yani güzel olan o ya. Bir karar alıyorsun, sonra kararı uygulamak insanlara kalmıyor. Otomatik herkese aynı kararı uyguluyorsun bir kere yani.
Ya şey çok iyi çünkü Slack'te mesela ad channel vardır ya. General kanalında ad channel çekemezsin yani. Evet, yani mesela evet, bizim evet. Şirkette yapamıyorsun onu. Şey, bot seni engelliyor. Ama bot engellemese, sen yapsan, biri de dese sana abi ne takıntılısın ya, işte bir kere yaptık yanlışlıkla.
Çok güzel framework
yani. Oh can diye. Evet. 200 kişiye mesaj gidiyor abi yani. Deli misin sen? Derler adama. Bu kadar ne önemli. Okey. Şimdi şirket bacağına bir bakalım. Sol kanata geçelim. Bir de şirket olayı var. Bu bir ürün mü? Yani bu bir ürün değil. Bu senin bir ürününe yaptığın bir katma değer gibi bir şey. Ama buna bir ürün gibi mi yaklaşıyorsunuz siz Sentry'de?
Evet, biz Sentry'de buna ürün gibi yaklaşıyoruz açıkçası. Ama şöyle, ürün olan kısmı açık kaynağın kendisinden çok, bizim açık kaynak olarak kurulabilen self-hosted dediğimiz, hani kendi Sentry'ni kendin kur yönet dediğimiz kısmına bir ürün gözüyle bakıyoruz. Onun etrafındaki tamamı işte marketing'den şeye kadar, customer support'a kadar böyle çok geniş bir alanı kapsıyor. Hatta şimdi yakın zamanda bütün takımlarla ortak bir girişim yapmaya çalışıyoruz falan.
Virgül bir şey soracağım. Tabii. Şimdi şöyle bir şey dedin ya, senin bir ürünün var ve self-hosted kullanılabilen bir ürün. Sen bu ürünü bu şekilde karşılayamaya da bilirdin. Yani Burak diye bir adamı oraya koyup open source, hadi sen bu bir de yanına birini de daha alıp, hani iki tane kaynağı oraya, iki kişiyi verip, iki mühendisi oraya koyup hem community management yaptırıyorsun hem kod kalitesi bilmem ne yapmazdın. O bir ürünün olurdu senin. Bir de ona customer success ekibi koyardın. Gelen bildirimleri alıp düzeltip devam ederdin hayatı. Neden böyle bir şeye ihtiyaç duyuluyor yani? Hani ürün müden kastım bu aslında. Zor mu oldu? Şöyle
soruyu düşün, toparlamaya çalışıyorum.
Anlatabildim yani, mi? Aslında herkes aynı şeyi yapıyor günün sonunda. Yani sonuçta paraşüt de bir ürün. Bir problem olduğu zaman bize soruyorlar. Bir şey oldu, biz de anlatıyoruz. Teknik de olabiliyor bu konu API'dan dolayı. Ama şimdi self-hosted bir ürün değil tabii ki. Ama sen self-hosted bir ürün verdiğiniz için mi böyle bir destek veriyorsunuz? Yoksa bu bir vizyon bir gibi bir şey mi?
İkisi birden aslında. Şöyle, şimdi self-hosted'ı bir ürün olarak sunduğun zaman sonuçta insanlara al bu kod çalışıyor diyebilmen lazım. Tamam mı? Halbuki bizim, ben gelene kadarki bütün testlerimiz, tamam, Sentry.io dediğimiz hani o hosted service, software as a service platformununla özel testler ve paketleme sistemleri çalışıyor. O yüzden biz mesela paket çıktığımız zaman paketin çalışıp çalışmadığını önce manuel test edip ondan sonra paketleri internete falan yüklüyorduk. Yani dedim ki bu mantıklı değil yani. Çünkü düşünsene 3 ay sonra sürüm çıkmaya vaktin gelmiş. Şöyle sürümler o zaman şey değil. Hani her ay düzenli çıkmıyor. Yaptım bir hata çıktı. Hata işte ne bileyim 2 ay önceki bir şu commit'ten dolayı burada bir hata varmış. Ben şimdi son dakika gecenin köründe tam release çıkmadan önce onu mu düzelteceğim? Olmaz yani. Bunlar otomatik olması lazım dedim. Yine otomasyona bağlı bir konuyu ama. Neyse bu bir kısmı. Şimdi bir de bunu alıp kuracak insanlar işte center açık kaynak yapıyor ama doğru düzgün çalışmıyor, tespit etmiyorlar. İşte rezalet, şurası eksik, burası bilmem falan derse senin yaptığının pozitif getirisinden çok negatif bir de götürüsü oluyor yani. Hani o yüzden bu tarafa ürün gözü yaklaşmak önemli. İkincisi de vizyon şuradan geliyor. Şimdi Sentry'yi kuran David Kramer'ın o açık kaynakla ilgili vizyonu şu. Ben diyor ki yazılım bilgimi, bu arada alaylı bir arkadaş o da, lise mezunu. Yazılım bilgimin çoğunu diyor açık kaynaktan öğrendim. Oradaki topluluklardan, başkalarının kodlarını okuyarak ve ben bunu devam ettirmek istiyorum. Sentry'nin kodunu herkes görebilsin, okuyabilsin, ne çalıştırdığımızı internette de görebilsinler istiyoruz. Onun için Sentry'nin aslında açık kaynak vizyonunun temeli burada. Öğrenmek. Yani bizim aslında Sentry'yi al self-hosted yap dediğimiz zaman bunu ben alırsın işte 300 milyon makineye ya da kullanıcı event'e neyse scale edersin değillerdi. Zaten özellikle küçük olmasını sağlamaya çalışıyoruz daha kolay olsun diye. Bizim birinci hedefimiz Sentry kullanan insanlar gelsin görsün öğrensin kodu anlasın istiyorsa katkıda bulunsun ufak tefek bir yerlerini düzeltmek istiyorsa düzeltsin. Birinci hedefimiz bu. İkinci hedefimiz de tabii ki kullanmak isteyen herkes Sentry istediği şekilde kullanabilsin. Tabii ki tercihimiz hani hosted platform ama ya bir sürü sebepten onu kullanamıyor olabilirsin. O zaman al bunu bak işte olabildiğince açık bir şekilde gösteriyoruz. Kullan. Takıldığın yerde de biz yardımcı olmaya çalışırız elimizden geldiğince ama sonuçta o da bir yere kadar diyoruz. Yani bilmiyorum soruyu gene düzgün cevaplayabildiğinden emin değilim ama ikisini de kapsadığını düşünüyorum yani ben senin söylediğini.
Evet anladım. Yani aslında doğru o bir şey bir ürün yani sonuçta olan şey self-hosted verdiğiniz şey ürün ve onun etrafında gelişen şeyler bir nevi biraz bir yöntem belki de hani ama zaten olması gereken bir yöntem aslında. Asıl konu şey de var mesela bu bir ürün okey. Peki bunun hazır şimdi yıl sonu zaten bu yayınlandığında yılbaşı falan olacak muhtemelen. Hani OKR'lar ve hedefler nasıl belirleniyor? Neye göre belirleniyor? Burada commit sayısı falan mı?
Yok commit sayısı çok doğrudan en azından takip etmiyoruz. Belki proje biraz daha çok fazla katkı almaya başlarsa bakabiliriz. Şöyle bir üçü bir faktör tabii ki. Yani dışarıdan gelen, komüniteden gelen katkılar özellikle notable dediğimiz hani büyük. Atıyorum şimdi dokümantasyonda bir virgülü düzeltmek de tabii ki bir katkıdır ama onu yapan arkadaş var. Bir de mesela sıfırdan feature ekleyen ve o sırada bizim takımla bir ay boyunca yılmadan gelen bütün geri bildirimleri adresleyen hani düzelten bir arkadaş var. Şimdi ikisinin katkısı bir tutulamıyor tabii ki. O bahsettiğim büyük katkılar sonuçta ürünün kendisine de katkı yapıyor. Yani mesela geçenlerde işte birisi Jira entegrasyonumuza bir sürü özellik ekledi vesaire. Ve bu özelliği eklerken aslında biz bunları şeyde de kullanmaya başladık doğrudan. Sentry.io üzerine kullanmaya başladık. Zaten o kişi de Sentry.io kullanıyormuş. Mesela hani self-hosted kullanmıyormuş. Hani bu bir OKR evet ama şu anda bizim direkt takip ettiğimiz değil. Bizim asıl takip ettiğimiz şey şu. Açık kaynak sayesinde biz normalde paralı ürüne ulaşamadığımız ne kadar fazladan kişiye ulaşabiliyoruz. Ubiquity diye bir metriğimiz var bizim. Herkese ulaşabiliyor muyuz? Yani Sentry kullanabilecek bütün developerların elinde var mı ve bu insanlar Sentry'yi olabildiğince verimli şekilde kullanabiliyorlar mı? Bizim ana metriğimiz bu. Sonrasında işte issue'lara ne kadar hızlı cevap vermişiz, kaç farklı kişiden gelmişiz, hangi versiyonu en çok kullanıyor falan gibi bir sürü başka metriğimiz var ama temel metrik bizim kuzey yıldızımız dediğimiz genel bizi götürecek metrik. Sentry'nin toplam ne kadar kişiye ulaştığı ve bunun ne kadarının açık kaynak üzerinden olduğu.
Orada aslında güzel bir şey söyledin. Yani hani ulaşmak mümkün olduğunca hani o developer'a ulaşmak aslında zaten hani ana point. Ne kadar galiba iyi bir dokümantasyon olursa, ne kadar iyi bir community management'ın olursa, ne kadar iyi bir code base'in olursa ki çünkü developer'a ulaşıyorsun. O bence daha zor. Orada zaten böyle bir şey var. Bir ego var orada yani normal bir müşteri kullanıcı değil aslında. Bir developer'la uğraşıyorsun ve hani her zaman bir problem var çıkacak kesinlikle. O yüzden orada daha fazla hani tırnak içine çalışmak gerekiyor gibi anlıyorum. Ve hani o fazlaya gitme yolunda hem community management'ında iyi olması, hem kod kalitesinde iyi olması, hem dokümantasyonun da iyi olması, hem otomasyonun da iyi olması, şeyin bile iyi olması gerekiyor. Release management'ın. Çünkü bir özellik çıkacaksın. Onu önceden duyurman lazım. Changelog'una yazman lazım. Belki arkayı kıracak başkaları kullanıyor onu düşünmen lazım bilmem ne bir ton gene şey çıkıyor işin içine zor olabiliyor. Peki şimdi buradan hani biraz bizim topraklara gelelim istersen hani sen işin içinde olduğun için belki benden daha iyi biliyorsun. Türkiye'de yok değil mi? Hani tam olarak böyle bir şey yapılmıyor.
Türkiye'de bu kadar açık kaynakla uğraşan doğrudan içinde olan şirket çok bilmiyorum ama şunu da söyleyeyim yurt dışında da aslında hani bak dikkat et böyle tamam büyük bir sürü şirketin açık kaynak sayfaları falan filan var ama hani böyle Sentry gibi şirket mesela çok fazla değil. Facebook'un bile açık kaynak stratejisi de hani React dışındaki ürünlerde çok süper değil bak dikkat et hani çıkartıyorlar bir şey ne bileyim 1-2 sene sonra öldürüyorlar. Yarını bile takip eden varsa mesela yarın biri öldürdüler yani resmen şu anda tam çok güzel çalışıyor falan ama bütün kaynaklar çekilmiş durumda. Yarın 2'yi de arkadaş mesela hani bütün yöneticisine karşı bir şey olarak hani tamam yine de yapacağım diyerek yaptı ve şimdi ayrılmasına rağmen Facebook'tan o devam ediyor mesela. Hani o yüzden açık kaynağın kıymetini anlayıp bunun etrafından çok yatırım yapan şirket bulmak zor. Ancak bu şekilde başlayan projeler hani yol alabiliyor. Şimdi bizim topraklara geldiğimiz zaman da niyeyse bizde bir şey var. Hani sanki toplu olarak bir şey yapamayız da hepimiz birbirimizin rakibiymişiz gibi. Belki zamandaki sınav sisteminin bizim üzerimizdeki etkileri falan da olabilir bu ama. Ya ben mesela Ender'le ortak proje yapacağım. Yok ya Ender'le niye paylaşım ki kurdum? Ben kendim yaparım. Üzerinden de işte kişi başına 1 lira kazansam o 10 bin liram olur. 5 bin lirasını niye Ender'le paylaşayım diyorsun. Halbuki Ender'le yapsam belki toplam pazar payı 100 bin lira olacak. Belki 1 milyon dolar olacak çünkü yurt dışına açılacaksın falan ama. Ortak çalışma kültürüne oturtmakta zorlanıyoruz. Birbirimize güvenmekte zorlanıyoruz. Bence temel şey bu. Böyle çok meta bir seviyeye çıktım. Yine kamerayı da verip el hareketleri yapıyorum şu anda ama. Yani diyeceğim konu şu ki Türkiye'de evet açık kaynak çok fazla değil. Çünkü bir güven endeksimiz düşük. Bakınca birbirimize çok az güveniyoruz. Ortak işten faydadan çok zarar geleceğini düşünüyoruz çoğu zaman. Ve güven konusunda genel kendimize de güvenimiz düşük. Yani kodumu açıp başkalarından geri bildirim gelmesinden çekiniyoruz. İngilizcemizden çekiniyoruz. Az önce bahsettin. Kayıt dışı mı konuşuyorduk hatırlamıyorum. Tamam hani dilimizle ilgili ya işte benim İngilizcem yetmez şeyi var. Bunlar hep kaygılar. Zamanla kırılacak şeyler diye düşünüyorum. Yavaş yavaş kendimizi zorlamak zorundayız sadece. Yoksa evet, oradaki diğer girişimlerden hiçbir eksiğimiz yok. Yani Brezilyalısından Hintlisine, Çinlisine, Amerikalısına, Japonuna herkes bir şey yapıyorsa Türkler niye yapmaz? Yani Türk dediğin genetik bir şey havuz değil ki artık herkes birbirine girmiş durumda zaten. Kültür yani tamamen bu.
Ya burada ne biliyor musun? Yani ben buna kültür mü onu da tam anlayamıyorum. Yani tamam Türkiye çok büyük bir coğrafya. Dediğin gibi farklı kültürlerden milyonlarca insan yaşıyor. Yani hepimiz aynı burada olmak bilmiyorum. Bana çok şey gelmiyor. O da bir kaçış geliyor. Eskiden öyle düşünüyordum. Son zamanlarda onu da düşünmüyorum. Biraz politik bir yaklaşım. Yani biz aslında sorgulamaya şeye eğitilmedik. Hani eğitim sistemiyle alakalı. Evde belki sorguluyordun bir şekilde ama eğitildiğin sistem seni o sınavların tarzı seni oraya götürdü. Yani bir dönem ödevi diye bir şeyimiz vardı eskiden. Şimdi dönem ödevi var mı bilmiyorum. Üniversitede bile çok proje verip yaptırmıyorlar insanlara. Yani ben mesela üniversitede hoca olsam ders anlatmam. Çünkü üniversitede ders anlatmama gerek yok. Kazandın geldin abi ders tabii ki anladın. Ben orada lead olurum yani onları lead etmeye çalışırım. Mentorları olmaya çalışırım. Öğretirsem oturup o zaman öğretmen olurum. Ben öğretmen değilim ki. Yani bu böyle olmalı ama bize birilerinin öğretmesini, bize yanlışımızı söylemesini, o yanlışımızı söylerken hadi doğrusu bu dememizi bekledi ve bize soru sormamamız gerektiği söylendi. Seninle bunu konuşmuştuk zaten.
Doğal olarak aslında biz hep... katılıyorum. Önemli bir noktaya parmak basın. Pasif edilgenlik var orada. Evet cümleyi böldüm devam et kusura bakma.
Burada böyle olduğu zaman özür dilerim. Burada böyle olduğu zaman ne şirketler buna yanaştı? Aman bizim aşımız pişiyor, ellenmesin. Ne developerlar buna yanaştı? Aman ben çalışıyorum, işimden olmayayım. Hayatım zaten güzel. Burada bir sıkıştık kaldık. Ya benim için de geçerli bu. Bir blog yazısı yazıyorum, millet ne diyecek diye düşünüyorum. Kimin işine yarayacak diye düşünüyorum. Bana bunun katma değeri ne diye düşünüyorum. Bunları düşünüyorum yani hani. İşte bunları düşününce ondan sonra koyup gidiyoruz. İngilizce işte. İngilizce bir şey yazsam ne olacak diyorum. Zaten yazılmışı var benden 1000 kat iyi biri yazmış diyorum. Bilmem ne şu bu. Yani tabii burada interneti bile çöplüğe dönüştürmeme kaygısı da var da o başka mesele. Sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Yani Türkiye'de biraz kültürü bence boş verelim. Çok basit söylüyoruz. Burada bir sıkışıyoruz. Kimin elini taşın altına koyması gerekiyor? Şirketlerin mi koyması gerekiyor? Mesela bugün isim vererek söyleyeyim. Trendyol bence çok güzel bir şey yapıyor. Yaptıkları teknoloji, kullandığı teknolojileri yazılımlarını paylaşıyorlar. Ne yaptıklarını, nasıl ettiklerini, şuzlarını, bunların postmortemlerini koyabiliyorlar bazen. Ve orada bakıyorum junior developerlar da medium yazısı yazabiliyorlar. Ama bu cesareti onlara şirketleri veriyor bence. Kendileri de istiyordur. Okey, doğru. Ama şirket vermese, hayır yazamazsın dese belki kendisi de yazmaya erinecek. Değil mi? Yani hani biraz şirketlere mi burada batırmak lazım şeyi?
Yani güzel bir nokta yaparmak lazım. Önce şunu söyleyeyim ama söylediğin tarif bence hala kültür altyapısı altında değerlendirmek lazım. Yani bu içinde bulunduğumuz sıkışmışlık aslında içinde bulunduğumuz kültürün bir eseri gibi. Düşünsene ya çocukluktan beri dediğin gibi edilgen yetiştiriyorsun. Öğretmen. Hani birisi sana öğretiyor. Sonra yanlışım bu diyor. Proje sonra da ileride proje yapacağın zaman bir dakika ben kendim yapacağım şimdi ya da şey duymuştum çok gülmüştüm. Abi bu kitaptaki projeleri kim yazıyor ya diyen birisi vardı böyle çekiyormuş oradan kullanıyormuş projeyi ama bu kodları kim yazıyor o kodları nasıl yazacağız ben yazamam falan diye yani kafa o kadar kapanmış ki hani böyle bir şey mümkün değil diye düşünüyor anladın mı? Onun tek yaptığı şey onları alıp birbirine bağlamak diye düşünüyor. O da bir yapım ama sonuçta daha derin üretim değil. Neyse konuya dönersek şirketlerin elini taşın altına sokması tabii ki önemli. Ama burada şunu hatırlamak lazım. Açık kaynak da desen ne dersen açık kaynak bir yani herhangi bir şey bir hayır işine dönüştüğü zaman tamam mı? Tek başına hayır işine dönüştüğü zaman sürdürülebilir olmuyor çoğu zaman. Yani bunun sürdürülebilir olması lazım. Wikipedia'ya bile bak. İşte bak Mozilla mesela işte bir sürü çalışanı işten çıkartmak zorunda kaldı. Çünkü Google'dan aldığı para dışında yeteri kadar gelir elde edemiyor. Firefox'tan kimse para kazanmıyor şu anda mesela. Hani para niye önemli burada? Para bir amaç değil tabii ki ama bu insanların bir maliyeti var. Biz yaşamak zorundayız bilmem ne falan filan. Yaşamak zorunda geçtim. İyi bir geliştirici istiyorsan şimdi Facebook yılda bilmem kaç yüz bin dolar para veriyorum diyorsa şimdi adam bir tarafta o var bir tarafta şey var. Ben yine kamerayı da kendimden geçiyorum kusura bakmayın. Neyse. Bir tarafta sonuçta atıyorum Facebook, Google, Microsoft bilmem ne var. Yılda sana yüz binlerce dolar para veriyor bilmem ne. Öbür tarafta da işte ne bileyim Mozilla sana işte onun yarısını veriyor mesela. Ama karşına açık kaynak yapacaksın. Ya tamam iyi güzel de mesela hani kariyerini zaten oturtmuş çok kaliteli bir adam mesela sadece bununla motive olmayabilir. Ya bir kısım olabilir ama hani sonuçta ona göre para karşılığını vermen lazım pazardaki şeyin. Şirketlerin de buradan bir avantaj sağlaması lazım. Mesela niye bütün büyük şirketlerin, Google'ın, Netflix'in hani açık kaynak sayfası var hepsinin? Çünkü biliyorlar ki açık kaynakla ilgilenen geliştiricilerin bazı konularda daha iyi özellikleri var ve bu geliştiricileri kaçırmak istemiyorlar. Sadece paraya bakmıyor mesela bu adamlar diyor. Hani buna da bakıyor. O zaman buradan da yakalamamız gerekiyor falan diye. Türkiye'de de şimdi ben eminim ki Trendyol bunu yapıyor. Çok güzel. Tek başına hayır işi olarak bakarsak işte Trendyol çok hayırlı şirket, çok yardım ediyor falan diye bakabiliriz. Ya da şöyle düşünebiliriz. Trendyol'un bir vizyonu var ve diyor ki Trendyol ben Türkiye'deki en iyi geliştirici almak istiyorsam görünürlüğümü arttırmam lazım. Görünürlüğümü arttırmanın en güzel yollarından bir tanesi de yaptıklarımızı paylaşmak, açık kaynakla ilerlemek vesaire ve bu nispeten Türkiye gibi küçük bir pazarda radikal bir adım. Mesela bakın hepsi burada böyle bir şey yaptığını görmedim ben. Turkcell bir ara denemişti. Çok altyapıya yatırım yapmadılar bu konuda. Çünkü o mesela alttan gelen bir hareket. Yani geliştiriciler bunu yapmak istemişti. Şirkette tamam hadi önünüzden çekileyim demiş en fazla gördüğüm kadarıyla. O mesela bu kadar uzun soluklu olmadı. Demek ki dediğin gibi geliştiricinin elini taşın altına sokması lazım ama şirketler önderlik yaparsa tabii ki daha iyi olur. Şirketlerin önderlik yapabilmesi için de bu şirketler için bu işin cazip olması lazım. Yani dediğim gibi bir getirisi yani açık kaynakta evet eleman çekiyorum. Üzerine belki başka bir şeyler gelmesi lazım. Anlatabiliyor muyum?
En büyük problem sürdürülebilirlik burada işte hani dediğin konu. Ama en güzel noktada bu bir İK stratejisi.
Evet.
Yani çok güzel bir İK stratejisi yani hani biraz aklı çalışan yanlış bir kelime oldu özür dilerim. Ne yapacağını bilen bir developer bir şirkete girerken o kültürün olduğunu onu bilmesi gerekiyor. Çünkü o kültürün olduğu yer yani bahsettiğiniz o açık kaynak kültürün olduğu yerdeki ürün de iyi olur. Buradaki çalışan insanlar da best practice'leri her şey iyi, güzel insanlardır, iyi biliyorlardır diye düşünüyorum. Böyle gördüğüm için söylüyorum ben sadece hani kapalı kaynak kullananlar kötü insanlardır demiyorum. Ama hani topluluğu düşünmek bana daha şey geliyor. Bu bence her meslek, bizim meslekle de alakalı değil bu arada. Yani toplumun faydasına bir şey yapıyor olmak ve bunu en azından birinci noktada ya ben bundan para kazanmıyorum niye yapayım değil de ya ben bunu yapacağım toplum kazanacak ve toplum kazandığı için bana zaten dönecek bu diye düşünüp hareket edenler olduğumuzda zaten belli bir noktaya geleceğiz. Ya biraz da senin ilk dediğin noktaya geliyor bu. Aslında bu bizim kültürümüzde imece diye bir şey var. Aslında var. Ya bu ta bizim Anadolu'dan gelen bir şeyimiz ama biz bunu kaybettik. Köylerde bile belki yok. En azından ben görmüyorum çok fazla. Hani bu zaten var bizde. İmece yani kelimesi var. Ama yapmaya gelince yok. Şimdi bireysele dönelim. Çok fazla insan da yok. Ben Burak Yiğitkaya ile ikinci kez podcast çekiyorum mesela. Bazı insanlarla üçüncü kez çekiyorum. Bu size her şeyi süper yaptığınızdan kaynaklanmıyor. İnsanlar heyecanlı mı değiller ya? Böyle bir yoklar yani ortalıkta. Yeniler ben mi görmüyorum bilmiyorum. Sen görüyor musun?
Ben aslında yani yeni az da olsa bir şeyler görmüştüm. Bir bizim gözümüzden kaçıyor. Sonuçta biz de belirli bir dönemi temsil ediyoruz istersem. İşte 85'lilerden 90'lara kadar bir kuşak belki bilmiyorum. Hani ya da belki biraz daha önce olabilir. Neyse yani belirli bir dönemi temsil ediyoruz. Bu bir yani daha başka arkadaşları göremiyor olabiliriz. İkinci ihtimal insanlar çok çekingen olabilir. Girmekten çekiniyor olabilirler. Üçüncü gördüğüm ihtimal belki bu insanlar bir şeyler yapıyorlar sadece paylaşmıyorlar. Yani mesela yurt dışında şimdi işte ESLint Centre bilmem ne ya da işte Mozilla Ubuntu'ya katkı yapıp da bunu çok da paylaşmayan insanlar da olabilir. Bir görünürlük problemi de olabilir yani. Ya benim gördüğüm bu üç tane şey var. Şimdi hangisi olduğunu bilmeden hani sorunun kaynağı şudur demek de zor geliyor o yüzden.
Biraz görünürlük problemi bence yani yapmak. Tabii ki herkes bir şeyler yapıyor. Herkes çok güzel şeyler yapıyordur eminim ama onu görünür kılmayı çok fazla istememek işte oradaki şey problem. Yani buna zaman ayırmak da istemiyor olabiliriz. Ben bugün işte seninle podcast çekmeden önce şey düşündüm. Ya ben niye podcast çekiyorum? diye böyle bir soru geldi aklıma mesela. Sonra boş verdim devam ettim hayatıma. Yani hani acaba hani böyle bir neden niçin olaylarına mı giriyorlar buna zahmet atmıyorlar. İşte hayat işte herkesin çoluğu çocuğu var ailesi var daha özel işleri öncelikleri var gibi olabilir. Benim dediğim aslında tam olarak o değil tamam onları bir kenara koyalım bir de hiç yap. Ya hiç yapmamak da sorun değil tabii ki. Fakat bunu isteyip bir başlama noktası var mı? Yani sen mesela açık kaynağa nereden girilebilir, neler yapılabilir? Böyle nereden başlayacağını bilemeyen arkadaşlar da olabilir mesela. Bir şey değil, onlara bir öneri verebilir misin kendi deneyimlerinden?
Veririm tabii, niye vermeyeyim? Kendime göre şöyle söyleyeyim. Benim gidişimi sağlayan en kolay nokta dokümantasyondu aslında. Daha önce birkaç yerde bahsettim. Wikibenizdeyiz diye bir şey vardı. İşte her hafta çarşamba diyorlardı ki MDN Wikisinde işte şu sayfaların bir gözden geçirmeye ihtiyacı var. Bakar mısınız? Yani okumak, yazmak, hani teknik yazımda bir şeyler öğrenmek için de güzel bir yöntem. Özellikle mesela regular expression'ları ben sıfır sayfaları düzenlerken detayını öğrendim. İşte Wikipedia'dan bakıyorum, başka dillere bakıyorum falan filan. Gayet de düşük bir giriş bariyeri bu, hani düşünürseniz. Hani Wiki'yi düzenliyorsunuz, en kötü birisi bakıp ya bu olmamış, geri alıyor.
Türkçe'ye mi çeviriyordun Mozilla Wiki'sini?
Yok, direkt İngilizcesinde. Yok. Hani teknik İngilizce. Gözden geçirme. Hatta bazen editorial olarak hani yazım akıcı mı, anlaşılır mı falan filan diye. Bu bir de, ikincisi de benim gördüm. Mesela şimdi Rust öğrenmek istiyordum bir ara. Ben şey değilim ya, hadi Hello World yazdım, hadi To Do uygulaması yazdım. Tamam, birazcık Rust öğrendim, şimdi ne bileyim şunu yapayım falan. Yani önceden beri bu benim için zordu. Şey daha kolay geliyor. Hazır bir proje var. Mesela Alacrity diye bir terminal projesi vardı. Girdim oraya. Windows'da zaten insanlar gene biliyor. Ben Windows'u kullanıyorum daha çok. Kesin dedim Windows'a ilgili bir sürü bug'ı vardır bunun. Girdim, bug'lar. İşte aralarında good first bug bilmem ne var mı? Windows'a özel bir şey var mı falan. Onları buluyorum. Sonra oradan hadi bakalım bunu nasıl çözebilirim diye böyle kodu mıncırıyorum. Sonra da bir şey gönderdiğiniz zaman insanlar zaten onu hani önemli bir bug olarak işaretlediyse sana yardımcı oluyorlar. Öğrenmek için, giriş yapmak için kolay bir yöntem bence.
Şimdi bu dediğim biraz daha deneyimli developer için bence güzel bir tavsiye aslında. Bir, nasıl kod okuyacağını bilecek. İki, onu nasıl derleyeceğini bilecek. Yani bunlar biraz daha ileri zamanlar için. İlk zamanlar ama herhalde dokümantasyonla girmek ya da böyle Oktoberfest'te de falan da oluyor. İşte hani first issue mu deniyor öyle bir şey? Bir
good first bug işte. Aynen.
Good first issue gibi böyle bug ya da bir tagler var kitapta, onları bulmak falan. Genelde onlar dokümantasyon oluyorlar ama bence iyi oluyor. Ama bir de şöyle bir kaygı gidiyoruz gibi geliyor bana, en azından bende zaman zaman oluyor. Star'a az repolar ilgimizi çekmiyor böyle.
Hani... Ya mesela ben aslında çok, yani belki de bilinçaltı ben de yapıyorum. Mesela Alacrity gene nispeten göz önünde bir proje. Ya benim açıkçası ama şu, yani kendi kullandığım şeyi geliştirmek istiyorum. Çünkü o zaman o problemi ben hissediyorum. Yani kendi sorununu çözmek çok etkili bir araç. Hatta işte bütün startuplarda falan da hani sorunu içinizde hissedin falan gibi bu tür tavsiyeler var. Bu bence çok önemli bir motivasyon. İşte Alacrity'yi mesela seçme sebebi şuydu. Yani Windows'ta o zaman daha Windows terminal çok yoktu ortada. Konemu kullanıyordu mesela. Onun kodu açık ama girmesi zor bir koddu. Ağırdı vesaire falan. Ya dedim ki benim böyle bir ihtiyacım var. Tamam, Alacrity'yi alalım. İşte şurada hatası, orada hatası. O zaman oradan gireyim. Onu ben kendim çözdüğümü de göreyim ki hani bana motivasyon kaynağı olsun. İşte ESLint de mesela. ESLint'e girme hikayemde yine aynı şekilde, ya şöyle bir kurala ihtiyacım var. İşte nedir o? Değişken isimlerinin belirli bir uzunlukta olması falan gibi kural ihtiyacı vardı Disqus'ta o zaman. Ya bunu ben yazayım madem yazılmamış falan dedim. O şekilde hani bir adım attım. Bence o zaman şeye bakabiliriz yani. Hani yıldız sayısının azlığına çokluğundan çok, yani böyle bir kaygı olabilir. Anlaşılırdı da. Ama göz önüne çıkmaktan çok bir şey öğrenmekse amaç. Benim amacım o, yani açık kaynakta bir şey öğrenmek. Yani senin kullanacağın bir projeyi bulup ya bunun ne hatası varmış ya da benim yaşadığım şöyle bir hatası var mesela, onu nasıl çözerim falan diye bakabiliriz yani. Benim için şey
zaten yani, zaten göz önünde olayım diye yapmıyorsun. Aslında bir şey kullanıyor, bir ürün kullanıyorsun ve o ürünün bir eksikliğini ya da bir bozukluğunu fark edip onu düzeltmeye gidiyorsun. Ve bu bir alışkanlık olmaya devam ettiği zaman o seni zaten görünebilir kılıyor aslında. Aynen, yani aynen. Birbirini getiriyor. Zaten key point şey burada, oradaki anahtar nokta. Kullandığın şeyin farkında olabilmek. Ya durup dururken böyle ya acaba bugün bir açık kaynak projesinde bir şey var mıdır diye. O çok zor bir yöntem oluyor. Öbür türlü işte her ne kadar çok şey kullanıyorsan, kurcalıyorsan, ki kurcalama da burada çok güzel bir şey, nokta. Bir daha bir şey çok önemli. Kod okumak. Yani bu işte biz ileriki bölümlerde söz vermeyeyim muhtemelen olacak. Lemmy ile kod review konusunu konuşuyor olacağız. Kod okumak farklı bir yere götürüyor seni. Yazmaktan çok aslında. O da çok. Mesela senin en büyük kazanımın odur herhalde. Çünkü bir open source şey olarak çok fazla kod okuyorsun. Çok fazla değişik insanın kodunu okuyorsun.
Aynen öyle. Yani bunlar nasıl yazmışlar? Böyle mesela geçenlerde birisi işte bizim projeye katkı yaparken, Sentry'ye katkı yaparken bir notasyon kullanmış. Ya dedim ki bu notasyon JavaScript'te var, Python'da yok böyle bir notasyon dedim. O da Python 3.6'dan itibaren var aslında bu notasyon ama siz 2.7'yi de destekliyorsunuz. Onun için ben geri alayım dedi. Ben böyle wow dedim, yeni bir şey öğrendim. Çok güzel oldu mesela. Bir o tür kod okuma var. Bir de bazen gerçekten mesela şey oluyor. Yani yine bir hatayı çözmeye çalışırken oluyor bende genelde. Control click dediğimiz işte hani bu referans nerede tamamlanmış, bu referans nerede tamamlanmış diye gide gide böyle sayfalarca kod okuyabiliyorsun. Ama hiç de şu ana kadar mesela başka insanlar yapıyor bazen. Hadi bugün React'in kodunu yapıyoruz işte bakalım nereden rendiriliyor, ne yapıyormuş falan. Çok nadiren böyle gerçekten acayip merak ediyorsan falan girip bakıyorum falan ama ya bir hedefin olmadan arkasında o tür kod okuma yapmak bana zor geliyor. Bir tek istisna bu az önce söylediklerine, işte Hacktoberfest mesela bunu oyunlaştırdığı için gene kod okuma olmasa bile hani proje bulup çözme açısından bir motivasyon sağlayabiliyor. Ama o da işte bir aylık bir oyunlaştırma. Mesela her senenin her ayı böyle bir şey olsa yapmaz insanlar yani, bence hepsi o kadar.
Tabii yani o bir böyle bir teşvik ediyor ama yani atıyorum 1000 kişi tespit ediyorsa içinden 3 kişi çıkıyor ama 3 kişi çıkıyor yani. Hani
aynen.
Attım. Böyle bir düşük bir oranı vardır muhtemelen. Valla Burak çok teşekkür ederim. Çok güzel bir yayın oldu. Bayağı oradan buradan detaylı güzel şeyler konuştuk. Umarım birilerini de teşvik etmişizdir ya da bir şirketlere bir şeyler olmuştur. Biraz da bizim buralara gelir en azından senin pozisyonun diye söylüyorum. Senin eklemek istediğin bir şeyler var mı başka?
Benim eklemek istediğim bir şey yok. Çok teşekkür ediyorum beni ağırladığın için. Çok güzel bir sohbet oldu. İyi dileklerle bitirelim o zaman ya. Hadi evet, daha çok katkı görelim ya. Çekinmeyin. Yapın. Yapın.
Okey. Evet. Üretim Bağımlı Teknik'te Burak'ı dinledik. Başka bir bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.